Ayrım 6.
Yolun görünmeyen sonunda, kavak ağaçlarının sivri uçlarının gerisinde, gökle denizin birleştiği yerde, beyaz, dağınık bir bulut kümesinin ortasında, güneş alev alev yanıyordu. Köprünün korkuluğuna yaslanarak aşağıya baktı. Haydarpaşa yönünde, bir başka köprüden sonra, Sarp Yarma'dan geçip bir dirsek yaparak, gözden kaybolan, ışıltılı iki çift ray dizisi uzanıyordu aşağıda. Rayların arasını dolduran çakıllar makine yağı lekeleriyle kararmış, donuklaşmış, çirkinleşmiş. Şuradan aşağı atıversem kendimi dedi. Tren geçerken bir anda biter her şey. Ne diye beklemeli? Boğazına bir şey takılır gibi oldu, gözler ıslandı. Tuhaf bir oyundu bu. Acılı, tatlılı bütün anılarına rağmen hayat hiç yaşamamıştı sanki. Ölümünden az zaman sonra bir zamanlar yaşamış olduğuna dair hiçbir iz kalmayacaktı geride. Tekrar eğildi. Raylara baktı, bir dakika sonrası ile 3 ay sonrası arasında ne fark var diye düşündü tekrar. Dudaklarını ısırdı. Yapamayacağını, sonuna kadar zavallı bir bekleyiş içinde koca gövdesini sürüklemek zorunda olduğunu biliyordu. Kısık kısık, delice gülmeye başladı. Kaşları bir tuhaf çatılmış, yüzüne değişik, ürkütücü bir anlam yerleşmiş. Görecekler diye humurdandı, yabansız, sinirli gülüşleri arasında. Görecekler Zahit İloğlu'nun kim olduğunu. Ölmedim ben daha, ölmedim. 3 aya, alayım fırçayı elime bir kere. Bütün mesele kafada efendiler. Kafanın içinde olgunlaştırabildin mi eserini? Tamam. Ötesi basit. Herkesin yapabileceği şey, yapacağım. Göreceksiniz. Kafamın içinde hazır hepsi. Yıllardan beri hazır. Bir başladım mı? Karşı dönemeçten banliyö treni göründü. Hızla yaklaşan lokomotifin bağcısından taşan dumanlar köprünün üstünü bir anda karanlığa buğuverdi. 3. Yatağı yüzüstü uzanmıştı. Hasta bakıcının iğne yapmak için sıyırdığı pijamasının bel lastiği kaba etini acıtıyordu. İğne yeri eterli alkolle iyice ovuşturulmuş, uyuşmuş. Buna rağmen ilk andaki telaşlı itirazlarını haklı göstermek için hafif hafif inlemeye devam ediyordu. Boşuna olduğunu biliyordu bu iğnelerin. Ama kaçınılması mümkün olmayan bir ödev gibi katlanması gerekti bu angaryaya. Bir de hoşuna giden bir tarafı vardı bu angaryanın. İğneleri yapan ebe hasta bakıcı kızla böyle tatsız bir sebeple de olsa iki laf etmek, şırıngayı hazırlamak için yatağına yanı başına oturduğu zaman çevresine cömertçe saçtığı o genç dişi kokusunu koklamak, arada bir açık yakasının aralığından başıboş bıraktığı göğüslerine göz kaydırmak zevki vardı ara yerde. İğne yerinin acımasından korkarak yavaş yavaş sırt üstü döndü yatağında. Pijamasını düzeltti, kendini yukarı çekerek sırtını karyolanın demirine dayadı. Derin bir soluk aldı. Sonra baş yastığını arkasına yerleştirdi. Hasta bakıcı kız şırıngasını çantasına yerleştirmekle meşguldü. Biçimli bir vücudu vardı. Ufak tefek, sarışın, mavi gözlü, şen tavırlı, güler yüzlü bir kız. Giderken gelip omzunu okşayacağını, o tatlı sesiyle geçmiş olsun diyeceğini, babacı olmasına gayret ettiği bir tavırla yanağını sıktığı zaman utancından gelincik gibi kızaracağını biliyordu kızın. Bizim oğlanı almalıydı şunu diye geçirdi aklından. Oğlunun pek becerikli olduğunu sanmıyordu ama bu kızın karşısında hareketsiz durmak için insanın erkekliğini yitirmiş olması gerekirdi. Aralık duran kapıdan oğluyla karısının fısıl fısıl bir şeyler konuştuklarını duyuyordu. Bugüne kadar hastalığının ne olduğunu açıklamamıştı onlara. Ama acaba gerçekten her şeyden haberleri yok muydu? Merak edip doktora bir telefon etmekte gelmemiş miydi akıllarına? Orada ne konuşuyorlar? Bütün bu ilaçların, iğnelerin gösterişten ibaret olduğunu biliyorlar mı? Yoksa faydası olmayan ilaçlar, iğneler, iğneciler için verilen paralara yazık olduğunu mu düşünüyorlardı? Ama eğer oğluyla hasta bakıcı kız arasında bir şeyler varsa... Kapıdan çıkarken dikkat etti kızın yürüyüşüne. Yaşıtları gibi fazla kırıtkan değildi. Bizim oğlana çok bile dedi. İçi bir tuhaf oldu. Bu kıza karşı aslında hiç de öyle baba şefkatine benzer duygular beslemiyordu. Hem de aklından oğlu ile bu kız arasında bir şeyler olabileceğini geçirdiği halde. Demek ki dedi, oluyor böyle şeyler. Benimki gerçi laf olsun diye ama... Öfkeyle buruşturdu yüzünü. Kötüydü ölmek. Ne olursa olsun kendini ne kadar alıştırmak isterse istesin yabancıydı ölüm fikrine. Şimdi şu kızın arkasından niçin kalkıp gidemiyor? Yalnız ihtiyarlık mı bunun sebebi? Değil. İçine ölüm korkusu yerleşmemiş olsa oğlunun beceremediğini, bu çirkinliğine ve yaşlılığına rağmen yapabileceğine inancı vardı. Kolaydı böyle bir kız elde etmek. Biraz okşar, gönlünü alırsın. Bir iki hediye. Aklından geçenlerin farkına varınca gülmeye başladı. Böyle düşündüğünü bilen olsa onun kurt bir hovarda olduğunu sanır. Dilindeydi hep. yoksa bu işte de başka işlerde olduğu gibi beceriksiz olduğunu itiraf ederdi. Yalnız doğrusu şu kız hiç de fena değil. Bir ara yeniden içini dinlemeye başladığını sezdi. Karın boşluğunda hoşuna gitmeyen o sallantılı belirsiz şişkinlikten başka şikayeti yoktu. Bu şişkinlik miydi onu ölüme götürecek olan? Doktor yanılmış olamaz mıydı? Hastalığının umutsuzluğunu öğrendiğinden beri ilk kez böyle bir şey geliyordu aklına. Yanılmazlığına o kadar inandığı doktorun, yanılmış olduğu sanki kesinleşmiş gibi sevindi bir an. Ama niçin olmasın, yanılmak insana özgü bir şey. Az mı duymuştu böyle olaylar, kabahat kendisinde. İnsan hayatı ancak bu kadar küçümseyebilir. En büyük hekimler bile sırasında yanılabilir, aldanabilirler. Basit bir nezle, bir soğuk algınlığı değil ki bu. Bir ölüm kalım sorunu. Bir doktorun dediğine hemen inanıp alın yazısına hemen boyun eğmek, intihardan başka bir anlama gelmez. Mutlaka birkaç hekime daha gitmeliydi. Gidecekti elbet. Kimse bu derdin en yetkili uzmanı, ona gösterecekti kendini. Birine değil, hepsine birden gidecekti. Konsültasyon yapmalarını isteyecekti. Ne diye düşünmemişti bunu şimdiye kadar? Yarın ilk işi İstanbul'a inmek olacak. Körü körüne bağlanmış bu doktora. Gerçi tanıdık, bildik, eski arkadaş, bilgilidir de. Büyük hastanelerden birinin uzmanı. Başkasına gittiğini duyarsa gücenir. Ama varsın gücensin. Umut bu. İsteksizce güldü. İster boşuna bir avuntu olsun, ister olmasın. Değil mi ki bir umut düşmüştü yüreğine? Sonuna kadar kovalayacaktı bu umudu elbet. Yapacak başka daha önemli bir işi var mı sanki? Umudu boşa çıkarsa, yitireceği bir şey yok nasıl olsa. Bakışları bir çeşit hüzünle odanın bir köşesinde üstü örtülü duran tuvale ilişti. Bir haftadır her gün yeni bir hevesle başına geçip iki çizgi çizdikten, iki fırça vurduktan ya da bir gün önceki çalışmalarını beyaz boyayla sildikten sonra korkunç bir yorgunluk duygusuyla bırakıverdiği büyük eserinin muşambası geriliydi o sehpaya. Zaman zaman bu gayretin boşuna olduğu aklından geçmiyor değildi. Ama belki de farkında olmadan, ölmeden önce onu büsbütün yıkılmaktan koruyacak tek gücün, bütün ömrü boyunca tüketemediği o büyük umutta, o büyük aşkta olduğunu hissediyordu. Vazgeçemezdi bundan. Maddesel ölümün ancak damarlardaki kanın tükenmesi ya da kuruması ile mümkün olduğuna dair bir inancı vardı. Çünkü kan maddesel hayatın bir sembolüydü. Kendi kendini ne kadar hor görse, acı bir alçak gönüllülükle bizde iş kalmamış artık dese de biliyordu ki içinde çürümediğine inandığı tek gerçek, o büyük eseri er geç yaratacağına olan inancıydı. Bu inancı yitirdiği gün ruhsuz, boş bir kalıp haline gelecekti. İçini çekti. Büyük ve erişilmez fikirlerin, ilhamların ortaya çıkmak, eser haline gelmek için bir takım kalıplara dökülmesi zorunluluğu bir sanatçı için ne büyük bahtsızlıktı. Esiri bir bünyesi olmalıydı sanat eserinin. Soyut bir varlığı olmalıydı. Sanatçının dehasından sezgi yoluyla çevresine yayılabilmeliydi. İşte o zaman gerçek, katkısız, süssüz ve pürüzsüz bir şaheser yaratma mümkün olabilirdi. Oysa şimdi kafasının içindekileri anlatmak için eli yatkın bir çocuğun bile kullanabileceği adi bir fırçayla şu bir alay renkten onun da yararlanması gerek. Birdenbire gözleri görmeyiverse bitirmişti işi. Bütün bir ömrün meyvesi yok olup gitmeye mahkumdu. Beethoven kulakları sığırken besteler yapmıştı gerçi. Oysa renkleri görmeyen, çizdiği çizgileri fark edemeyen bir ressam düşünülebilir mi? Bir an gerçekten gözleri kör olmuş gibi kederlendi. Umutsuzluk çöktü yüreğine. Bu korkunç, son üstüne acıklı hayaller kurduğu kafasında. Hiçbir çıkar yol bulamıyordu. Bir başkasına anlatmakla, tarif etmekle olacak iş miydi bu? Sonra gene kör olması ihtimalini bıraktı, tablosunu düşünmeye koyuldu. Biliyordu ne istediğini. Kimsenin yapmadığı, bir daha da kimsenin yapamayacağı tanrısal bir eser. Hayatı boyunca renk renk manzara resimleri, natürmortlar, modelsiz ezbere çizilmiş nüller yaparken bile düşünmekten geri kalmadığı, o kendisini ölümsüzlüğe eriştirecek büyük eser olduğu gibi kafasının içindeydi. Bütün sorun bu büyük esere uygun bir kalıp, bir çerçeve bulabilmekte. Nereden başlayacağını tespit edebilmekteydi. Çektiği her çizginin, kardığı ve bulduğu her boyanın, böyle bir eserin başlangıcı için yeteri kadar kuvvetli olmadığını hissediyordu. Bir kez başlasam dedi, sonu gelecek. Öyle müthiş bir şey olacak ki. Çocukça bir neşeyle gülüyordu gözlerinin içi. O zaman göreceğim o akademideki beyleri. Nant figüratifmiş, desenmiş, kilimlerimizmiş. Efendiler diyeceğim, var mı söyleyecek bir sözünüz? Bırakın şimdi o kalabalık lafları bir yana. O koca kafalarınızı bir yoklayalım bakalım. Ne doldurmuşsunuz içine, saman mı yoksa Pazarola Hasan Bey'inki gibi sulanmış bir beyin mi var? Keyifli keyifli oynadığı yerinden. kaba etindeki iğne yarı sızlayınca yüzü buruştu. Şu hastalık bozuyordu işi. Bütün kabahat hasta oluşunda. Kollarına o ani kesiklik gelmese, o sancı korkusu olmasa da rahat rahat çalışabilse. Bir de tablonun büyüklüğü sorunu vardı. Kafasında hiçbir zaman somut bir gerçeklikle canlandırmadığı düşünceler, gerilen muşambanın yüz ölçümüne sığmayacak kadar geniş, boyutsuz bir dağınıklık içindeydi. O bir tek resimde insan ruhunun bütün derinliğini, bütün genişliğini, hayatı ve ölümü, tabiatı ve Tanrı'yı verecekti. Yapmak istediğinin gerçekte bir resim, bir tablo değil, belki bütün hayatını, umutlarıyla ve kırıklarıyla, yaşanmış, yaşanmamış bütün aşklarıyla, emelleri, küskünlükleri, neşe ve kederleriyle, çabaları ve boşluğuyla tanımlayacak bir çeşit destan olduğunu hissediyordu. Tanrıca bir güç gerekti bu destanı yaratmak için. Sınırların ve çerçevelerin sıkıntısından kurtulabilmeliydi. Ancak Tanrı katında işine rastlanabilecek renkler bulmalıydı. Tüy gibi bir dokunuşla gezinmeliydi fırçası tuvalinin üstünde. Sırası gelince yıldırımlar yağdırabilmeliydi. Dünyaya ve kadere dudak büken bir gülümseyiş kondurmalıydı bir köşeye. Bir köşeye işkenceli ölümlerin yılgınlığı yerleşmeliydi. Biliyordu ne yapmak istediğini. Doluydu. Belki hıçkıra hıçkıra ağlayabilirdi. Ama öyle bir yorgundu. Öyle bir halsizlik vardı bileklerinde. Korkuyordu işte. Bir an gelip zavallılığını, güçsüzlüğünü ve kim bilir belki de beceriksizliğini kabul etmek zorunda kalacağını düşünerek titriyordu. Deniz uzaklarda kıpırtısız mavi bir şehir vapuru Burgaz'dan Heybeliada'ya doğru belli belirsiz ilerliyordu. Gökyüzü duru, aydınlık. Denizden gelen hafif rüzgar tuz ve iyot kokularıyla yüklü. Bir deniz motoru küçük koyun içinde. Gövdesinin yarısı havaya kalkmış, olanca hızıyla dolaşıp duruyor, kayıkların, suyun içinde oynayanların, yüzenlerin yanından sakınmadan geçiyor. Arada heyecanla haykırışanların çığlıkları duyuluyordu. Heyecan, yürek çarpıntısı, ölüme meydan okuyuş bu. Ama aslında ölüme bir yakın gerçeklik olarak kimse düşünmediği için hepsi zevkli bir gösteriş. Bir kumar oyuncusunun binde bir ihtimale karşı bütün varlığını öne sürmesi gibi bir şey. 1999 ihtimali inanılsa kim kumar oynayabilir? Kaybedileceğinden değil, tadı kalmayacağından. Kıyıya doğru su birden bulanıyor. Çöpler, yosunlar, deniz anaları küme küme. Kayalık kıyıda ayaküstü güneşlenenler, suları sıçrata sıçrata denize girip çıkanlar. Daha ileride, boyu aşan derinliklerde, kura çatan, dipten giden, boğulma taklidi yapanlar. Ne kadar da çok insan, erkek, kadın, küçük mayolarının örtemediği gövdelerinin aklı karalı çirkin çıplaklığıyla, orta yerde, birbirinden sakınmadan, iğrenmeden ve huzursuzluk duymadan dolaşıyorlar. Çıkık köprücük kemikleri, dar göğüsler, fırlak kürek kemikleri, yağlı kalçalar, çarpık kıllı bacaklar, yara izleri. Her biri kendi içinde sorunlar taşıyan, aşkı, kötülüğü, hayatı ve ölümü barındıran bir yığın anlaşılır, anlaşılmaz yaratık. Sonra çocuklar, analarının peşinden ayrılmayanlar, denizden korkup ağlaşanlar, soyunma odalarının önünde esrarlı tavırlarla bekleşen Blue çağında olanlar, göğüsleri yeni yeni belirmeye başlamış, şaşkın, yürüyüşleri dengesiz, beceriksiz kızlar. Gazinodan kıyıya inen dik taş merdivenin başında denizin bulanıklığına bakarak duraksayanlar da vardı. Çocuğunu sıkı sıkı elinden tutmuş, kıvırcık saçlı, sarışın, geçkin bir Yahudi karısı, saçları bir yantinle sımsıkı taranmış, sırtında göğsü kartal işlemeli bir kazak, gözlerini kırpıştıra kırpıştıra, çevresini süzen bir delikanlı, japoni kollu, daracık bir bluzla mavi balıkçı pantolonu giymiş esmer, tombul bir kız. Az sonra onlar da soyunacaklar. Şimdiki kişiliklerinden sıyrılıverecekler. Aşağıda taşlıkta güneşleyen ya da suların içinde debelenen et yanları arasında silinip gideceklerdi. İnsan vücudu üzerinde fazla çalışmadığı için miydi bilmiyordu. Ama öteden beri insan yapısının dengesizliği ve çirkinliği hakkında bir inancı vardı ressam Zahit İloğlu'nun. Bunun için belirli bir kanıtı, bir dayanağı, bir ölçüsü yoktu elinde. Klasik ressamların, heykeltıraşların idealize ettikleri insan vücutlarında bile tabiatın genel düzenine aykırı bir biçimsizlik bulunduğunu sanırdı. İşte orada da, tabiatın yarattığı kılıkta, bütün bu çıplaklık basit bir et çekimini uyandıracak kadar bile güçlü değildi. Bu düşünüş tarzıyla farkında olmadan kendi çirkinliğini olan saymak bir çeşit avuntu yolu bulmak kaygısındaydı ihtimal. İnsanların hep böyle çıplak dolaşmaları halinde cinsel duyguların körleşeceği, neslin devamının tehlikeye düşebileceği gibi bir fikir geldi aklına ansızın. Güldü. İşte az önce merdiven başında duraksayan tombul kız soyunma odacığından çıkıyordu. İri kalçalarını olduğu gibi ortaya koyan dar, gergin bir mayo giymişti. Hareketlerinde göze batan bir yavaşlık, bir sinsilik, bir kedinin nazlanışını andıran bir kaypaklık vardı. Az sonra saçları bir yantinle taralı delikanlı da çıktı mayosuyla. Kızın koluna girdi. Denize uzatılan küçük tahta iskeleye doğru birlikte yürüdüler. Yüreği çarparak baktı arkalarından. İskelenin ucunda, bacaklarını aşağı sarkıtarak, sırtını kamburlaştırarak oturuyordu kız. Saçları omuzlarına dökülecek kadar uzundu. Anlatılmaz dürtücü, dikkat çekici bir dişiliği vardı görünüşünün. Oysa hiç de güzel sayılmazdı. Üstelik bayağı bir anlamı vardı yüzünün. Yanındaki delikanlı kimseden sakınmadan orasını burasını elliyor, gıdıklıyor, kaba şakalar yapıyor, kız hoşnut, kısık kahkahalarla gülüyordu. Sonra birden denize yuvarlandılar. Birbirlerini kovalayarak uzaklaştılar, açıldılar. Garson çayını getirip masaya bıraktı. İşte hepsi buydu. Bir an için erkekliğini hatırlayarak heyecanlanıvermişti. Bu kadarcık bir canlılıktan bile sevinmesi gerekti belki. Ama öyle olmadığını biliyordu. Kanım kuruyor diye mırıldandı dalgın dalgın. Yavaş yavaş kuruyor, çekiliyor. Çayını yudumladı. Soğumuş, tatsız. Ağzının içi yapış yapış. Bir anlık heyecan sanki bütün gücünü tüketmiş. Dili kuru, bardağı tutan elleri titrek. Çok zayıflamışım diye mırıldandı. Gelirken yolda eczaneye uğrayarak tartılmıştı. Şiş karnı zayıfını ne kadar saklarsa saklasın, baskülün iğnesi gerçeği gizlemiyordu. Zayıflamaktan çok, dermansızlıktan da şikayeti. Buraya gelirken de ancak istasyona kadar yürüyebilmiş, eczaneden çıktıktan sonra kendini bir faytona daratmıştı. İhmal ediyorum diye öfkeli öfkeli. Kendimi çok ihmal ediyorum, buna ihmal değil düpedüz intihar derler. 10 gündür güya İstanbul'a inecek, kendini doktora gösterecekti. Bir gün yorgunluğunu bahane etmiş, öbür gün keyifsizdi. Sonra tatil girmişti araya. Daha sonra önceden gün ve saat alması gerektiğini düşünmüştü. Daha sonra bir başka doktora gitmenin hiçbir faydası olamayacağını ileri sürmüştü. Eğer kendi doktoru teşhisinde yanılmış da hastalığı öldürücü cinsten değilse neyi? Yok yanılmamışsa, bunu bir başkasının ağzından yeniden dinlemenin ne lüzumu vardı? Günler geçip gidiyordu işte. Bir de şu gittikçe sıklaşan ve artan sancıları olmasa rahatı yerinde sayılabilir. Boşuna yorulmaya değer mi doktor peşinde koşarak? Omzunu silkti. Cebinden paketini çıkararak bir sigara yaktı. Artık takvimi işaretlemekten de vazgeçmişti. Nasıl olsa ancak yaşayabileceği kadar yaşayabilecekti. Basit bir La Palice gerçeğiydi bu. Durmadan günleri hesaplamanın ne anlamı vardı sanki? Böyle düşünmeye başlayalı zihnine belirli bir sükunet geldiğini fark ediyordu. 2 ay, 1 ay, 15 gün ya da 1 hafta. Önemli olan bu değil diyordu durmadan. Şu küçücük plajda günlük yaşayışlarını bir yana bırakarak, ruh ve bedenleriyle analarının karnından doğdukları gibi saf ve basit bir çıplaklıkla bürünüp debelenen insanların içinde yaşadığı günlerin sonuna gelmiş kaç kişi vardı kim bilir. Üstelik bunların hiçbiri bunun farkında bile değildi. Geçirdiği bir deri hastalığından sonra belki 10 yıldır denize girmemiş olduğu geldi aklına. Bir daha da girecek değildi. Hiçbir zaman gençliğinde bile denize düşkün olmamıştı. Uzaktan seyretmeyi, durgun ve güzel havalarda, kayıkla, o da pek açılmamak şartıyla dolaşmayı, pek pek herkesin ortasında da olmamak üzere, kıyı bucakta şöyle bir başını satacak kadar serinlemek amacıyla girmeyi severdi denize. Gene de acıklı bir hüzün çöktü yüreğine. Bir daha denize girememek o kadar önemli bir şey değildi belki. Ama işte bu noktadan başlıyordu dünya nimetlerine sırtını çevirişi. Günler ilerledikçe gerisine daha neleri bırakmak zorunda kalacaktı kim bilir. Yakında yürüyüşe de çıkamaz olacaktı. Bugün bile yarı yolda araba bulamamış olsa geri dönmek zorunda kalacak değil miydi? Gün gelecek yatağına bağlanıp kalacaktı büsbütün. Ve bu ölüm kapıdan içeri girinceye kadar sürüp gidecekti. Ölümü düşünür düşünmez düşüne giren kediyi hatırladı. Az önce tombul esmer kızın soyunma odasından çıkarken içini ürpertmiş olan o parmaklarının ucuna basa basa yürüyüşündeki iç gıdıklayıcı kaypaklığı bir gece yarısı korkulu bir düş içinde parmaklarının ucunda hissetmiş olduğunu düşündü. Kim bilir ölümde de bir kızı okşarken duyulan o hafif uçucu şehvet duygusuna benzer bir tat vardı belki de. Hayattan ölüme geçiş sırasında ne duyulduğunu kim bilebilirdi ki? Belki dayanılmaz bir acı, belki duygusuz bir uyuşukluk. Garsonu çağırarak hesabını ödedi. Kalktı. Karın boşluğunda yaklaşan bir sancının habercisi olan korkutucu kıpırtılar hisseder gibi olmuştu. Ağır ağır bahçe kapısına doğru yürüdü. Kapıdan çıkmadan son olarak dönüp denize, adalara, kıyıda oynaşanlara baktı. Esmer tombul kız denizden çıkmış, kocaman bir havluyla saçlarını kuruluyordu. Omuzlarının derileri soyulmuş, sırt öyle hep kambur. Bağdat Caddesi'ne kadar için için eski bir şarkı mırıldanarak, yorgunluk ve sancı duymaksızın keyifli denebilecek bir ruh hali içinde yürüdü. Kendini birkaç günden beri ilk kez bu kadar zinde hissediyordu. Böylece eve kadar hiçbir rahatsızlık duymadan yürüyebileceğini düşünüyordu. Sancı hamam sokağının başında ansızın bastırdı. Önce elini ceketinin cebine sokarak ağrıyan noktayı bastırıp uyuşturabileceğini sandı. Ama 5-10 adım ancak yürüyebildi. Soluğu tükendi. Acı bir noktadan dalga dalga bütün karnına, oradan beynine doğru büyük bir hızla yayılıyordu. Başı dönerek güçlükle bir ağaca yaslandı. İnlemeye başladı. Kimsecikler yoktu görünürde. O sırada yukarıdan boş bir otomobil geldi, yanından hızla geçti. Durdurmak için elini bile kaldıramadı. Çeneleri kilitlenmiş duyduğu acıdan. Farkında olmadan kanatırcasına ısırıyordu dudaklarını. Sonunda dizleri kesildi, dayanamadı. Kısık bir çığlık fırladı boğazından. Olduğu yere, toprağın üstüne çöktü, gözleri karardı. İki büklüm yığıldı, katıldı, kaldı. Kendinden geçmeden önce yanı başında bir otomobilin durduğunu gördü, hayal meyal. Göz kamaştıran parlaklığıyla bir kuyruklu yıldız, doğudan batıya doğru kapkara kubbeyi yararak uzaklaştı. Sonra birden, beklenen büyük gürültü duyulmadan toprağa yakın bir yerde parçalandı. Kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, binlerce renkle donandı ufuk. Küçük küçük yıldızlar bir fıskiyeden boşalır gibi dağıldılar çevreye. Karanlık, çizgi çizgi, ıpıl ıpıl oynak ışıklarla bölünmüştü. Sonra ışıklar yaklaştı, birleşti. Gecenin içinde sonsuzluğa uzanan bir çift aydınlık çizgi ortasında dümdüz, pırıltılı bir yol belirdi. Yalnızdı bu şaşırtıcı kargaşalığın ortasında. Işıklı yol yükseklerden inerek ayak ucuna kadar uzanmış, orada tükenmişti. Yürümesi gerekti bu yolda. Nereye gideceğini bilmiyordu ama durmak elinde değildi. Elini uzattı, nereden geldiğini anlamadığı bir ışıkta ellerinin kıpkırmızı kana bulanmış olduğunu gördü. Başını geriye çevirdi. Biçimsiz bir yığın vardı arkasında. Tor top olmuş kocaman bir kediyi andırıyordu bu yığın. "Onu öldürdüm galiba," dedi. Sevinmeye benzer bir duygu vardı yüreğinde. Tekrar ellerine baktı, ellerini göremedi. O zaman farkında olmaksızın durmadan yürüdüğünü anladı. Çok uzun zamandan beri yürüyormuş gibi sızı içindeydi ayakları. Şimdi o güzel renkler yok olmuştu. Ayağının altında yapışkan çamurlar vardı. Güçlük çekiyordu yürürken. Yol gitgide dikleşiyordu, soluğu tıkanıyordu. Birden artık yürüyemeyeceğini anladı. Olduğu yere bırakmak istedi kendini. Bunun ölüm demek olduğunu hissediyordu ama dayanısı kalmamıştı. Hıçkıra hıçkıra ağlamak geçiyordu içinden. Ama hiçbir şey elinde değildi, yürümesi gerekti. Durmadan, dinlenmeden, belirsiz bir amaca doğru körlemesine yürümesi gerekti. O durdurmayan, gizli güç arkasındaydı. Dayanılmaz bir baskıyla itiyordu sırtından. Bir dönebilse, hiç değilse bir bırakabilse kendini, bir ağlayabilse...